Ekonomi ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta ben stüdyoda Pelin Cengiz tekim. Diğer program ortaklarım bu hafta yoklar. Ama çok değerli bir konuğum var bu hafta stüdyomuzda. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ile birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
30 Eylül tarihinde tüm dünya ile aynı anda Doğal Hayat Koruma Derneği'nin yani WWF'in bir raporu yayınlandı. 2 yılda bir yayınlanıyor bu rapor. Yaşayan Gezegen raporu. İçinde çok çarpıcı tespitler var. Şimdi birazdan onları konuşmaya başlayacağız. Dünyadaki canlı türlerinin, popülasyonlarının ve bunların doğal yaşam alanlarını içeren biyoçeşitliliğin son 40 yılda küresel ölçekte yarı yarıya azaldığını gösterdi bu rapor bize. İçindeki en çarpıcı bulgulardan birisi bu. Ve tabii hep aslında bahsettiğimiz, Açık Radyo'da çok sıklıkla dile getirildiği üzere ve tabii biz de programlarımızda sık sık bu konuları gündeme getiriyoruz. Genel manada mevcut yaşam tarzını ve tüketim alışkanlıklarını insanlık bu boyutta devam ettirdiği sürece bize tek bir gezegen yetmiyor. Bize 1,5 gezegen gerekiyor. Hatta yapılan bir takım çalışmalara göre her dünya üzerindeki her birey bir Amerikalı kadar tüketmeye kalksa 3,5 gezegen gerekiyor insanlığa. Şimdi bu raporda yer alan önemli tespitleri konuşacağız. İsterseniz bu rapor kaçıncı yayınlanışı, hangi ihtiyaçtan doğdu böyle bir raporun hazırlanması? İsterseniz onlarla sohbetimize başlayalım.
Peki. Rapor WWF tarafından 1998 yılından bu yana 2 yılda bir yayınlanıyor. Biliyorsunuz 1998 21. yüzyıla, bir başka deyimle 3. bin yıla adım attığımız dönemdi. Ve çevre sorunlarının ve bu sorunların gerisindeki insan etkisinin de yoğun bir şekilde tartışıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla WWF 3. bin yıla girmeden dünyanın bu şekilde bir değerlendirmesini yapma ihtiyacından yola çıkarak bir takım araştırma kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak kendi konularında uzman böyle bir çalışma yapma ihtiyacı duydu. Bu işbirliği ortaklarından bir tanesi Küresel Ayak İzi Ağı adında Amerika'da yerleşik ve bu konuda araştırma yapan kuruluşların, üniversitelerin bağlı olduğu bir merkez.
Evet.
Ve dünyanın kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair ya da insanın doğa üzerindeki etkisinin büyüklüğünü ölçülmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor bu merkezde. Ve bu çalışmalar dünya ölçeğinden kent ölçeğine ve daha küçük ölçeklere varıncaya kadar çeşitli şekillerde yapılabiliyor. Ortaklardan bir tanesi bu. İkincisi de Londra Zooloji Derneği. Londra Zooloji Derneği de dünya genelinde canlı türlerinin ve yaşam alanlarının gidişatı ile ilgili yapmakta olduğu araştırmalarla biliniyor. Dolayısıyla WWF'in yaptığı şey aslında birbirini tamamlayan iki gerçeği bir araya getirmek oluyor. Bunun da şöyle bir tabii ki nedeni var. Biliyorsunuz doğa koruma kuruluşlarına ya da tırnak içerisinde söyleyelim, çevrecilere yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi tamam işte çevreyi koruyalım, kuşları, hayvanları koruyalım, peki insanın durumu ne olacak? Aslında bunlar bir bütünün parçaları, ikisi birbiriyle çok sıkı ilişkili. Dolayısıyla da WWF aslında misyonunu insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurmak, yani insanın ihtiyaçlarını, taleplerini reddetmek değil. Biz aslında insanlar olarak kurduğumuz ekonomik ve sosyal sistem bir ekolojik sistem üzerinde hayat buluyor, gelişebiliyor. Eğer ekolojik sistemimiz sağlıklı bir şekilde işlemezse bu aslında kurmuş olduğumuz sosyal ve ekonomik sistemin, yani insan refahının da bir anlamda iflası anlamına gelebilir. Dolayısıyla bunları çok iyi görmek lazım. Biz kendi etki alanımızı genişletirken dünyada bizim dışımızda kalan ekosistemlerin, türlerin alanlarını ne kadar daraltıyoruz? Bu bizi gelecekte nasıl etkiler? Bunları önceden görmemiz ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak WWF 2 yılda bir dünyanın nabzını tutmaya çalışıyor.
Evet.
Ve burada tartışacağımız bir takım kavramlar da aslında bunun barometreleri, göstergeleri oluyor. Ki onlara da değineceğiz. Ekolojik ayak izi gibi,
evet,
biyolojik
evet.
kapasite gibi bir takım evet. kavramlarla bunu değerlendirmeye çalışıyor.
Evet. Peki isterseniz bu yılki raporun en çarpıcı bulguları nelerdi? Biraz onlardan bahsedelim. Bir de belki 98 yılındaki raporla kıyaslama imkanımız da varsa belki o şekilde de devam edebiliriz. Çünkü burada ne diyoruz? Biyolojik çeşitlilik 40 yılda küresel ölçekte %52 oranında yarı yarıya bir azalma göstermiş.
Evet.
Bu çok ciddi bir rakam. Yani hani 98'den bugüne bu rakamı kıyaslayabiliriz. Biliyor muyuz ve bu kayboluşu bir yerde durdurabiliyor muyuz acaba? Bunun önüne geçebiliyor muyuz? Raporda bunlarda bunlara da cevap var herhalde,
evet,
değil mi?
Evet, aslında evet. raporun çok geniş ve kapsamlı bir takım sonuçları var. Bunların en başında tabii ki bugünkü kaynak kullanım biçimimize göre bizim bir yılda tükettiğimiz kaynakları dünyanın geri koyabilmesi için 1,5 yıla ihtiyaç duyması. Bunu da 2 farklı kavramla ifade ediyor. Bir tarafta eğer ekonominin diliyle konuşacak olursak bir ortada bir denklem var. Bir tarafta ekolojik ayak izi, yani insanın doğadan talep ettiği kaynakların büyüklüğü. Bir diğeri de biyolojik kapasite, dünyanın biyolojik kapasitesi. Bunlar aslında birkaç bileşenden oluşuyor. Ekolojik ayak izine bakacak olursak bunların içerisinde ürettiğimiz karbonun tutulabilmesi için gerekli alanlar var. Yeşil alanlar, ormanlar, çayır alanları. İkincisi ihtiyaç duyduğumuz lif ürünler için gerekli orman alanlar. Beslenmemiz için ya da giyinmemiz için gerekli ürünlerin üretildiği tarım alanları. Balık stokları, kentlerimizin, altyapılarımızın gelişmesi için gerekli kentsel alanlar gibi bir takım bileşenlere sahip ekolojik ayak izi dediğimiz şey total olarak. Öbür taraftan da biyolojik kapasite var ki bu da ülkelerin ya da dünyanın bütün olarak bunları sunma potansiyeli. Bu çalışma için geriye dönük verilere ihtiyaç var. Çünkü bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum, yani türlerin, biyolojik çeşitliliğin ve onların doğal yaşam alanlarının, popülasyonların %52 oranında bugün azalmış olması aslında geçmişten süre gelen bir sürecin uzantısı. Dolayısıyla bu biyolojik çeşitlilik, biyolojik kapasitenin karşısında ekolojik ayak izinin büyüğü olması, bu dengesizliğin, bu denklemin aslında hep biyolojik kapasite aleyhine gelişmesine neden oluyor. Ve buradaki makas giderek açılıyor. Ve bu makasın ilk açılmaya başladığı dönemde 1970'li yıllar. Bu araştırma 1960'lara 70'lere kadar geriye gidiyor. Oradan günümüze doğru gelirken 1970'ler 80'lerle beraber dünya genelinde ülkelerin daha fazla tüketme hızlarının artması, nüfusun yükselmesi, kişi başına düşen tüketim miktarının artmasıyla beraber 70'ler 80'lerle birlikte
hızlanıyor.
Ve bu biz daha önce 60'lı 70'li yıllarda biyolojik kapasite daha fazlayken ekolojik ayak izi onu geçmeye başlıyor.
Evet.
Burada biz buna ekolojik limit açığı diyoruz.
Evet.
Yani bir ülkenin ya da dünyanın sahip olduğu biyolojik kapasitenin yetersiz olması insanların ihtiyaçlarına. Şu an itibariyle dünyadaki ülkelerin %80'i ekolojik borçlu durumda. Yani sahip olduğu biyolojik kapasite tükettiği ya da harcadığı miktardan daha fazla. Biraz önce siz de örneğini verdiniz. Tabii bu ülkeden ülkeye göre de değişen bir durum. Yani dünyada böyle bir homojen ve eşit bir dağılım da yok bu açıdan baktığımızda. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ya da Arap ülkeleri gibi bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek. Örneğin bir Avrupalı'nın ya da bir Amerikalı'nın ortalama ekolojik ayak izini bütün hepimiz dünyada aynı büyüklükte tüketiyor olsak bize 4 dünya lazım.
Evet.
Şu anda da 1,5 dünya lazım. Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de dünya ortalamasıyla eşdeğer. Hani eskiden biz şöyle bilirdik. Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi yağıyla kavrulan, kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke durumundaydı. Artık bizler de son 20-30 yıldan beri kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak ülkeler arasına girdik. Yani ekolojik açığı olan ülkeler arasına girdik.
Doğanın asla kendini yenilemesine fırsat vermiyoruz. Vermediğimiz gibi zaten inanılmaz bir şekilde de tahrip ediyoruz, yok ediyoruz bu ekolojik kapasiteyi. Peki rakamsal bazda verebileceğimiz çarpıcı rakamlar var mı acaba elinizde? Bu yani yarı yarıya oranın yani yok olması gibi. Yani şu kadar türü yok ettik gibi yani gerek canlı bakımından gerek bitki bakımından yok ettiğimiz flora fauna açısından.
Şimdi şöyle söylemek lazım. Hani sahip olduğumuzdan daha fazlasını tüketiyoruz. Peki nasıl dünya çökmüyor? İşte bunun bir takım sonuçları var. Yani şöyle düşünelim, bankada bir miktar paranız var. Siz aslında her yıl onun faiziyle geçinebiliyordunuz yakın bir geçmişe kadar. Ama bugünden itibaren o faiz size yetmez duruma geldi. Ne yapıyorsunuz? Sermayeden tüketmeye başlıyorsunuz. Aslında dünyada bugün son zamanlarda özellikle yaşadığımız bir takım sıkıntılar da bunların işaretleri. Yani ekolojik ayak izimizin doğal sermayemizi aşmasının işaretleri. Nedir bunlar? Dünyada 1 milyon insanın içilebilir suya erişiminin olmaması. Doğal felaketlerle bugüne kadar karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşmamız.
Evet.
İşte biyolojik çeşitlilik kaybı dediğimiz bir takım türlerin kaybolması, ortadan kalkması ya da bazı türlerin popülasyonlarının azalması gibi bir takım sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz ve bunlar aslında bizim için doğru yolda, yani sürdürülebilir bir yolda ilerlemediğimizin göstergeleri oluyor. Hani kağıt üzerinde bir takım şeyler, rakamlar, bir dünya, iki dünya lazım. Peki yoksa nasıl yaşayabiliyoruz sorununun aslında bize göstergeleri, karşılaşmakta olduğumuz bir takım kayıplar, sıkıntılar ve doğal afetler. Bunun örnekleri de var. Bu daha çok hani dünyanın her yerinde eşit miktarda yaşanmıyor doğal olarak. Örneğin tropikal bölgelerde kayıplar daha fazla oluyor.
Evet.
Neden? Çünkü tropikal bölgeler hem biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ama yeni kaynak tüketimine de hızlı açılan bölgeler. Örneğin biliyorsunuz Amazonlarda olsun, diğer tropikal bölgelerde olsun, giderek artan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılanması için yeni alanlar açılıyor. İşte palmiye yağı üretilmesi için alanlar açılıyor ya da bir takım yeni tarımsal ihtiyaçların karşılanması için, giderek artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni alanlar tarıma dönüştürülüyor. Evet. Öbür taraftan tarımsal alanlar kentsel alanlara dönüştürüyor. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla bundan en çok zarar görenler aslında özellikle tropikal bölgeler. Hı hı. Ve tropikal bölgelerde bulunan türler bunlardan zarar görüyor. Farklı ekosistemlerde de bunların şeyleri değişik. Örneğin en çok kayıp tatlı su ekosistemlerinde yaşanıyor. Neden? Çünkü tatlı su, yani göller, akarsular giderek daha fazla oranlarda tarımsal amaçlı kullanılabiliyor, kirletilebiliyor, enerji üretimi için kullanılabiliyor. Dolayısıyla en fazla kayıp tropikal, dünyanın tropikal bölgelerinde ve özellikle de tatlı su ekosistemlerinde yaşanıyor.
Evet.
Ama bununla beraber ılıman kuşaklarda olsun, serin kuşaklarda da olsun bir takım kayıplar yaşanabiliyor. Yine denizel ve kıyısal ekosistemlerde işte orman gibi, meralar gibi bir takım karasal ekosistemlerde, bozkırlarda da buna benzer kayıplar yaşanıyor.
Evet.
Bunların en somut örneklerini de görüyoruz. Örneğin sadece ülkemize bakacak olsak bile en yakınımızdaki örneklerden, işte denizlerimizde fokların sayısı neredeyse yok olma sınırına geliyor. İşte deniz kaplumbağalarını insan eliyle korumaya çalışıyoruz. Yırtıcı kuş türleri İşte besin piramidinin en tepesinde olanlar özellikle bundan zarar görüyorlar. Büyük memelilerden en somut örneğini yaşadığımız leopar kaybı yaşadık örneğin. Evet. Değil mi? Yok olma noktasına gelmiş
evet.
bir canlı türü. Bunun benzer örnekleri diğer ülkelerde de söz konusu, işte filler, gergedanlar gibi özellikle besin piramidinin tepesinde yer alan canlı türleri bundan daha fazla zarar evet. görüyorlar. Bir başka noktası da belki siz Hı-hı. soracaksınız. Bu aslında ortaya çizmiş olduğumuz resimde en çok zarar görenler de dünyanın en yoksul kesimleri oluyor. Çünkü biraz önce örneğini verdiğimiz gibi genellikle zengin ve geliri yüksek olan kesimler ve ülkeler ihtiyaçlarını bir şekilde karşılayabiliyorlar. Ama kaynak sıkıntısında en ilk zarar görenler genellikle yoksul ülkeler ve toplumların yoksul kesimleri oluyor.
Evet.
Yani sadece ülkeler arasında bir dengesizlik değil ama aynı ülkenin hatta aynı kentin farklı sosyal grupları arasında bile ekolojik ayak izi açısından ya da kaynaklara erişim imkanları açısından farklılıklar var.
Evet.
Dolayısıyla bu aslında ekonomiyle çok yakından ilişkili bir konu.
Evet. Tabii o yoksul ülkelerin hem ekonomik hem de altyapı bakımından yeterli bu işlere adaptasyon konusunda yeterli erişimleri olmadığı için de aslında oradaki tahribat giderek de artıyor bu dönüşümü sağlayamadıkları için. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale. Soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moquette du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, foule sentimentale. Soif d'idéal, attiré par les étoiles.
94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem ile birlikteyiz. WWF'in yeni yayınlanan, iki gün önce yayınlanan Yaşayan Gezegen raporunun detaylarını konuşuyoruz kendisiyle. Şimdi ilk yarıda ara vermeden önce dünyadaki yoksul toplumların bu kirlenmeden, bu işte ekosistemi tahrip ediyor oluşumuzdan çok daha fazla etkilendiğini ve onların uyum ve adaptasyon konusunda da yeterli ekonomik asetlere ve altyapılara sahip olamadığı için de adaptasyonlarını tam anlamıyla yapamadıklarından bahsetmiştik. Bu tabii dünyada aynı zamanda çok büyük, çok ciddi bir adaletsizlik de yaratıyor. En az kirletenler veya dünyayı hiç kirletmeyenler en fazla etkileniyor. En çok kirletenler de hiç sorumluluk almamak konusunda diretiyor. Bu da aslında dünyanın bugüne kadar bilmediği yeni bir adaletsizlik, yeni bir eşitsizliğe işaret ediyor. Peki bu adaletsizliği, bu eşitsizliği, bu haksızlığı gideremeyiz belki tam manasıyla, ama en azından etkilerini azaltmak için daha verimli üretmemiz, daha akılcı ve daha tasarruflu tüketmemiz gerekiyor. Belki bu rapordaki, Yaşayan Gezegen raporundaki bu 1,5 dünyayı tüketmemek ve elimizdeki imkanlarla herkesin eşit, adil, temiz bir dünyada yaşayabilmesini nasıl sağlayabiliriz? Rapor acaba bu konuda ne diyor bize?
Rapor şunu söylüyor. Diyor ki evrende dünyadan başka bir gezegen olmadığı için insanın yaşayabileceği, maalesef hepimiz aklımızı başımıza toplayıp bir dünyanın bize sunduğu imkanların bu sınırların içerisinde yaşamak zorundayız. Yaşamak durumundayız. Buna da hani İngilizce deyimiyle one planet living, yani tek dünyanın sınırları içerisinde yaşamamızın yollarını bulmamız gerektiğini söylüyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu sağlamamız için bu denklemin iki tarafında bulunan insanın ekolojik etkilerini, ayak izini dünyanın sunduğu biyolojik kapasiteyle eşitlemek zorundayız. Bunun da çeşitli yolları var. Bunu eşitleyebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bir kere denklemin bir tarafında bulunan biyolojik kapasitemizi geliştirmemiz lazım. Yani onu büyütmeye çalışmamız lazım. Ama onun da sınırları var. Yani ormanları ne kadar arttırabiliriz? Tarım alanlarını ne kadar arttırabiliriz? Artan insan nüfusu ve artan tüketim karşısında. Bunun için yapmamız gereken şeyler var. Bir tanesi, doğal sermaye yatırım yapacağız. Yani doğal alanlarımızı koruyacağız. Har vurup harman savurmadan, israf etmeden. Korunan alanlar oluşturacağız. Eğer bozulmuş ekosistemlerimiz varsa bunların onarılması ve yeniden verimli hale getirilmesi için gerekli yatırımları yapacağız. Çünkü bugüne kadar ekonomiyi işletme biçimimiz doğadan aldıklarımızın sıfır bedel olması üzerine kuruluydu. Halbuki bunun bir bedeli var ve bunu biz doğaya geri ödemek durumundayız, doğadan elde ettiğimiz faydaları. Sonuç olarak bir taraftan biyolojik kapasitesini arttırmamız gerekiyor dünyanın. Tabii bunu da her ülkenin de yapması gerekiyor. Ayrıca hani bizim dışımızda birilerinden beklememiz gereken bir şey.
Evet.
Öbür taraftan da denklemin karşı tarafında olan ekolojik ayak izimizi azaltacağız. Bunun da çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi, daha iyi üretmeye çalışacağız. Ne demek daha iyi üretmek? Daha az girdiyle daha fazla şey üretmeye çalışmak, daha fazla ürün elde etmeye, daha fazla hizmet elde etmeye çalışmak.
Evet.
Daha akılcı tüketeceğiz, israftan kaçınacağız. Bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz ülkeler ve toplumun sosyal kesimleri arasındaki özverinin düzeyini bir şekilde daha adil, daha eşit hale getirmenin yollarını bulmaya çalışacağız. Bunun için de dünya politikalarını oluşturanlar, ulusal politikalar oluşturanlar, bütün bunları göz önünde bulundurması gerekiyor. Özel sektör kuruluşlarının kendi işletme süreçlerinde, üretim süreçlerinde bunları dikkate almaları gerekiyor. Biz bireylerin de aynı şekilde üzerimize düşen sorumlulukları bu çerçevede doğru görüp hem kişisel israftan hem de politika yapanları bu yönde etkilemek için gerekli gayreti göstermemiz gerekiyor.
Gerekiyor, evet. Peki acaba belki dinleyicilerimiz bu raporun tamamını incelemek isteyebilirler. Acaba internet ortamında var mı, ulaşabilirler mi? İsterseniz belki onu da söylersek detaylarını okumak
Tabii
isteyen
ki.
Dinleyicilerimiz için.
Raporun Türkçe özeti Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF Türkiye web sitesinde erişilebilir durumda. Hı-hı. Google'dan rahatlıkla PDF olarak indirilebilir. Bunun dışında WWF International'ın panda.org web sitesinde de raporun yine İngilizce tam İngilizce özeti ve tam versiyonu oradan indirilebilir.
Mevcut. Peki. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'de Doğal Hayat Koruma Vakfı'ndan Sedat Kalem'i ağırladık. Kendisi Yaşayan Gezegen raporunun detaylarını bize aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi Ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.